Ayrım 25.
Sayfa 299. Anlam, ahlak, iman ve adalet gibi temel kalemler de dahil olmak üzere her türlü konu ele alınıyor. Yabancılaşmanın üstesinden nasıl gelineceği, teknolojinin insanlık için anlamı ve hatta insanlarla tanışma yolları gibi konularda forumlar düzenledim. Bu kitabın ikinci bölümünde açıklanan konular tıpkı danışmanlıkta olduğu gibi gruplarda da öne çıkmaktadır. Bazı müdavimlerin her toplantıda ortaya atmaktan hoşlandığı kendilerine özgü gözde konuları var. Fakat hangi konuyu ele alırsak alalım, başkalarının görüş açılarını dinlemek herkese faydalı olmaktadır. Açık bir toplantıdan genel bir mutabakat çıkmasını bekleyemezsiniz. Ama ortaya çıkan bu başkalarının görüşlerine karşı çıkma, kendi görüşlerinize meydan okunmasına izin verme ve zıt görüşleri uzlaştırmayı veya hoş görmeyi öğrenme fırsatı da aynı derecede yararlı olmaktadır. Bu meydan okuma sonunda sizin konumunuzu güçlendirse de, çökertse de, felsefi tutumunuz da bu sayede daha da sağlamlaşmış olacaktır. Benim tartışma gruplarımda nezaket tek temel kuraldır. Nazik davranmakla grup üyeleri aynı zamanda sabır, dikkat, hoşgörü gibi başka erdemlerini de geliştirirler. Bu erdemlerin kullanılması tartışılan konudan bağımsız olarak kendi başına bir felsefe dersidir. İsim sayıp dökme, yayınlanmış felsefi eserlere gönderme yapma gibi davranışları da onaylamam ve önlemeye çalışırım. Fakülte dışındaki felsefi tartışmanın konusu başka birinin yaptığı düşünme kariyeriyle değil, sizin ve gruptaki diğer insanların düşündükleriyle ilgilidir. Eğer grup adalet konusunu ele alıyorsa bu gelişmenin ham maddesi katılımcıların adalet ve haksızlık konusundaki özel deneyimleri ve bu konudaki daha genel fikirleridir. Deneyim kazanmak ve kendi adınıza düşünmek için felsefe doktorası yapmış olmanız gerekmez. Ünlü isimler sayıp döken ve engin bilgileriyle başkalarını etkilemeye kalkışanlar bu forumların gerçek anlamını kavrayamayanlardır. Kendi adına düşünen insan görüşleriyle ilgili otoritelere ancak bu görüşleri kazandıktan sonra ve bu görüşlerin sadece bir teyidi olarak tanırken, kitap filozofu kendi görüşlerini başkalarının görüşlerini bir araya toplayarak bina ettiği için işe otoritelerle başlar. Bundan dolayı onun zihni kendi başına düşünenin zihnine ancak bir robotun canlı bir insana benzediği kadar benzer. Arthur. Zor ve hassas meselelerin ardına düştüğümüzde nezaket kuralı çok önem kazanır. Ve şundan emin olun ki biz forumlarımızda en cesur televizyon veya radyo programlarında duyabileceğinizden çok daha riskli sorunlara el atıyoruz. Benim felsefe forumlarımda en ateşli ifade ile mantığı birlikte kullanmamıza yardımcı olan temel kurallara uyduğunuz sürece hiçbir sansür uygulaması ve hiçbir tabu yoktur. Düşünülemez fikirler gibi şeyler yoktur. Aklınıza düşünülemeyecek tek bir düşünce getirmeyi deneyin bakalım. Irk, cinsiyet, adalet, din, özgürlük, para, uyuşturucu, eğitim gibi konuları ele alıyoruz. Gittikçe artan ölçüde politik hatasızlığa endekslenen toplumumuzda açıktan açığa ve samimiyetle irdelenmesi imkansız değilse bile çok güç hale gelen başka konularla da uğraşıyoruz. Bu grupların esas amacı ya uygunsuzlukları veya karmaşıklıkları yüzünden ya da bu iki nedenle birden tartışılmayan konuları tartışmaktır. Amerika'nın gerçek özü sözüm ona bu gem vurulmamış fikir değiş tokuşuydu. Biz bazı kitapçı dükkanları ve kahvehaneler sayesinde aylık kurtarılmış bölgelerimizi oluşturarak bireysel serbestlik ve ifade özgürlüğü ideallerimize sadık kalıyoruz. Siyasi komiserler şimdiye kadar bizi kendi halimize bıraktı. Düşünce polisi kimseyi tutuklamadı ve aşırı duyarlı ideologlar kendilerini gücendirdiğimiz için bizi dava etmedi. Belki de daha fazla çalışmalıyız. Bilhassa nazik konularda başka insanların kazanımlarını duymak bize iyi gelir. Çoğunlukla kafa dengi kişilerle birlikte oluruz. Sizin dostlarınızın da çoğunluğunun pek çok konuda sizle hemfikir olduğuna bahse girebilirim. Fikirlerimizi başkalarına söylemek bizi her zaman mutlu eder. Ama çoğu kez bizi asıl zenginleştiren başkalarının fikirleridir. Öbür bakış açılarını dinlenmesi sizin fikrinizi mutlaka değiştirmek zorunda değildir ama hiç değilse konu üzerinde bir kez daha düşünmenizi sağlamalıdır. Açık fikirlilik uygulama gerektirir. Kendi felsefi meşrebiniz artık pek işinize yaramaz olduğu zaman açık fikirli olmaya ihtiyaç duyacaksınız. Görüşlerimizin olması zorunludur ama bunların doğruluklarından her zaman emin olamayız. Eğer yüksek verimli bir felsefeye sahip olmak istiyorsanız zaman zaman ince ayar yapmalısınız ve gerektiğinde değişiklikler yapmaya razı olmalısınız. Eğer merakınızı uyandırabildiysem kendi yörenizde bir felsefe kahvesi arayacağınızı ya da kuracağınızı umarım. Kendi büyük meselelerinizi oraya götürün. Toplumsal hoşgörünün bir sınırı olmalı mı? Eğitimin amacı nedir? Çocuk yetiştirmenin en iyi yolu nedir? Medya çok mu fazla güç kullanıyor? Kültürümüz çöküşe mi geçti? Görsel aktarımın yazılı anlatımın yerini almasının sonuçları nelerdir? İyi bir yaşam sürmek ne demektir? Doğru ile yanlışı nasıl ayırt ederiz? Neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar vermenin nesnel bir yolu var mı? Anlam ve amaç diye bir şey var mı? Bir tanrı var mı? Tanrı dişi mi, erkek mi? Bunun bir önemi var mı? Ahlak biyolojiye indirgenebilir mi? Ahlak insan icadı mı? Güzellik nedir? Hakikat nedir? Daha önce kendi başınıza veya başka biriyle yüz yüze çalıştıysanız bu konuların bazılarıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Ama daha büyük bir ihtimalle dikkatinizi daha yakın kişisel sorunlara çevirmişsinizdir. Büyük sorularla küçük sorular yine de kısmen örtüşür. Daha genel konuları ele almak kişisel felsefenizi sağlamlaştırır ve bu da felsefenizi daha inandırıcı ve günlük yaşamınızda daha yararlı hale getirir. Büyük sorular hala büyüktür. Atina'da 2500 yıl önce tartışılanlar bugün hala günceldir. İyi ve canlı olmak biraz da bunları tartışabiliyor olmaktır. Sokratçı diyalog. Kuzey Amerika'da biçimsel olmayan felsefi tartışmalar yaygınlaşırken Sokratçı diyalog diye tanınan daha fazla biçimlendirilmiş bir yöntem de kök salmaktadır. Sokratçı yöntem ile bir akrabalığı olsa da karıştırılmaması gereken Sokratçı diyalog bazı büyük sorunları yanıtlamak için düzenlenmiş bir usuldür. Bu yöntemin ana hatlarını 20. yüzyıl başlarında İngiliz isimli bir Alman felsefeci olan Leonard Nelson çizmiştir. Yönteme Alman, Hollandalı ve yakınlarda Amerikalı pratisyenler giderek daha çok incelik kazandırmışlardır. Bu işlemin muhtemelen kafa karıştıran başlığını aydınlatmak için Sokrat adına neden iki farklı bağlamda başvurulduğunu açıklamak zorundayım. Sokrat'ın bilgi kuramı Platon'un anlattığına göre hepimizin doğuştan bilgiye sahip olduğumuzu ileri sürer. Adalet nedir gibi insanı afallatan bir soru sorulduğunda belki de hemen net bir tanım veremezsiniz. Ama büyük ihtimalle kendi deneyiminizden bazı adalet örnekleri bulabilirsiniz. Fakat Sokrat herhangi bir şeyin bir örneğini verebiliyorsanız bu şeyin ne olduğunu açıkça değilse üstü kapalı olarak daha önceden biliyor olmanız gerektiğine işaret ederdi. Nelson'un Sokratçı diyalog yönteminin temeli budur. Sizi üstü örtülü olarak zaten bildiğiniz bir şeyi apaçık biçimde tanımlamaya yönelten güvenilir bir işlem. Sokrat aynı zamanda bir dizi soru aracılığıyla tutarsızlıklarını ortaya çıkarana kadar insanları sorgulamasıyla da tanınmıştı. Sokrat'a adaletin özensiz bir tanımını verirseniz sorularıyla o sizin bu tanımınızın adaletsizliğe yol açabileceğini itiraf etmenizi sağlardı ve böylece kendinize ters düşmüş olurdunuz. Bunun sonucunda tanımınızın doğru olamayacağı anlaşılırdı. Teknik olarak buna elençik yöntem adı verilir. Fakat çoğu kez Sokratçı yöntem olarak da bilinir. Dipnot: Elençik, son önermenin aksini ispatlayarak bu fikrin yanlışlığını ortaya koyan. Bunun bir şeyin ne olduğunu değil, sadece ne olmadığını gösterdiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu yöntem günün sonunda adaletin veya masaya yatırdığınız her neyse onun, belli bir sayıda işe yaramaz tanımını açığa çıkaracak ama işe yarar tek bir tanım gösteremeyecektir. Sokratçı diyalog bunun tersine doğrudan doğruya bir şeyin ne olduğuna yönelir. Ele alınan şeyin hem açık hem de tam bir evrensel tanımını bulmak için kişisel deneyimi temel olarak kullanır. Özgürlük nedir veya dürüstlük nedir gibi soruları yanıtlamanızı mümkün kılmak için bireysel kuşku ve zor erişilen oy birliğini kullanır. Bu kahve molanızda yapabileceğiniz türden bir şey değildir. Sokratçı diyalogların çoğu bütün bir hafta sonu boyunca yürütülür. Eğitilmiş biri tarafından yönlendirilen küçük bir grubun bir sonuca varması yaklaşık 2 gün alır. Söz konusu olan iş dikkate alındığında 2 gün aslında oldukça kısa bir süredir. Demek istediğim adalet, özgürlük veya dürüstlük sizin için çok önemli olabilir ve yine de bütün ömrünüzü kolaylıkla bunların tam olarak ne demek olduğunu hiç bilmeden geçirebilirsiniz. Yakalanması güç ama ölümsüz olan bu fikirlerden birine yakından bir göz atmak için harcanan bir hafta sonu bana göre iyi geçirilmiş bir vakittir. Bu zihninizin büyük oyun parkında felsefi bir safari macerası gibidir. Çalışma yöntemi. Sokratçı diyaloglar 5 ile 10 arası katılımcıyla en iyi sonucu verir. Bu sayı yeterli kişisel deneyim çeşidi ve herkesin katılmasına yeterli zaman sağlar. Gerçek bir oy birliğine varma imkanı verir. Çok az insan ile süreci zenginleştirmeye yeterli görüş açısı olmaz. Sayı fazla olursa asla herkesi aynı sayfaya sığdıramazsınız. Bir Sokratçı diyalog çalışmasında ilk adım yanıtlanacak sorunun kararlaştırılmasıdır. Bu genellikle önceden yapılır fakat sürecin bu kısmı bile kapsamlı bir eğitici girişim olabilir. En iyi sorular X nedir biçimindedir. X yerine özgürlük, doğruluk, mutluluk, doyum, umut, aşk veya başka herhangi bir büyük ama ağza alınmaz fikir konabilir. Başka biçimler de işe yarayabilir ama klasik formülde yanlış yapmanıza imkan yoktur. İkinci adımda her katılımcı kendi yaşam deneyiminden X'i kapsayan bir örnek düşünür. Bu örnek nesnel olarak ve gerekirse ayrıntılarıyla anlatılabilecek kadar duygusallıktan uzak, sona ermiş, basit bir örnek olmalıdır. Herkes kendi örneğini gruba kısaca takdim eder. Sonra grup üzerinde derinlemesine düşünmek üzere oy birliğiyle bir örnek seçer. Bir tanıma varmanın öncelikli aracı bu örnek olacaktır. Fakat hangi örneği seçerseniz seçin bir yanıt bulabilirsiniz. Herkesin kavrayışını en yüksek seviyeye çıkarmak için herkesin bir düzeyde özdeşleşebileceği bir örnek seçin. Sonra seçilen bu senaryo çok daha ayrıntılı bir şekilde yeniden anlatılır ve grup üyeleri aydınlatıcı sorular ortaya atarlar. Varsayımsal sorulara izin verilmez. Bu aşamada ve sürecin büyük bölümünde gerçeklere sıkı sıkıya bağlı kalınır. Daha sonra grup hep birlikte hikayeyi bileşiminde bulunan en küçük parçalara ayırır. Gerçekte bir veya iki dakika içinde meydana gelmiş bir şeyin bile ardında düzinelerce adım bulunabilir. Aradığınız şeyin kendisi sıraya konan bu ayrıntılar arasında gizlenir. Aradığınız şey belli bir adımda ya da adımlar arasında veya birden fazla adımda yahut da belli adımların bileşiminde bulunabilir. X'in konumunu tam olarak belirlemek sizi yarı yola ulaştırır. Çünkü herkes X'in nerede bulunduğu konusunda hemfikir olur olmaz, X'in ne olduğu konusunda hüküm vermeye başlayabilirsiniz. Bir şeyin gerçek deneyimini yakalayabilirseniz, o şeyin gerçek kimliğini saptayabilirsiniz. Bütün mesele budur. Aşağıdaki örneği gözden geçirdiğinizde bu daha açık olarak anlaşılacaktır. Bir sonraki adımda grup, eldeki örneğe uyan kesin ve açık bir tanım belirler. Bu tanım genellikle tek bir cümleden oluşur. Üzerinde odaklandığınız deneyim tanımınızın doğruluğu konusunda size somut bir sınama noktası sağlar. Sonuçtan memnun kalırsanız elde ettiğiniz tanımın onlara da uyup uymadığını görmek için diğer örneklere geri döner ve tanımınızı bunlara göre düzeltirsiniz. Hepsi bu. İşte genel bir tanıma vardınız. Son aşamada ulaşılan tanım eldeki örneklerin dışındaki karşı örneklerle çürütülmeye çalışılır. Sokratçı diyalog sürecinde varsayımsal durumlara izin verilen tek yer burasıdır. Eğer farz edilen örneklerle ters düşebiliyorsa tanımınıza buna uygun olarak incelik kazandırırsınız. İyice düşünülmüş bir tanımın dayanıklılığını bu serbest atış aşamasına bile nasıl koruduğuna şaşırabilirsiniz. Umut nedir? Belli bir örneğe göz atmak bu sürecin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Yakınlarda rehberlik ettiğim bir grup hafta sonu oturumumuzun konusu olarak umut nedir sorusunu seçmişti. İşleri hızlandırmak için cumartesi sabahı oturumuna herkes kişisel örneğini kararlaştırmış olarak geldi ve örnekleri takdim ederek işe koyulduk. Gruptaki bir kadın eşiyle birlikte ilk görüşte aşık oldukları bir apartman dairesini kiralamak konusunda nasıl umutlandığından bahsetti. Oturdukları dairenin sözleşme süresi bitmek üzereydi ve bu yeni daire mükemmel görünüyordu. Fakat gerekli kırtasiye işleri nedeniyle evi tutup tutmayacaklarını bilmemeleri yüzünden birkaç gün merak içinde beklemek zorunda kalmışlardı. Bir adam kısa ama yoğun bir aşk ilişkisi yaşadığı son zamanlarda kentten taşınan bir kadından mektup beklerken hissettiği umudu ele aldı. Kadın gittiği yere yerleşir yerleşmez yazacağını söylemiş ve adam da her gün merakla posta kutusuna bakmış ama beklenen mektup asla gelmemişti. Gazeteci bir kadın Gözde kahramanlarından biri hakkında yazdığı kısa bir biyografinin en iyi dergi tarafından basılması konusunda nasıl umutlandığından bahsetti. İçinde yaşadığı toplulukta birçok gönüllü işe girişen bir adam bunun başka ücretli işlere yol açmasından nasıl umutlandığını anlattı. Sonunda böylece kendi işini kurmuştu. Ve nihayet hatırı sayılır kişisel ve mesleki özverilere katlanarak Amerika'ya göç eden bir kadın, ana yurdunda bulunmayan fırsat ve imkanlardan kızının nasıl yararlanacağı konusunda beslediği umutları anlattı. Elinde bu seçenekler bulunan grup, mektup bekleyen adamın deneyiminden yola çıkarak çalışmayı seçti. Sam hikayesini ayrıntılı olarak yeniden anlattı ve birçok soruyu yanıtladı. Grup hikayeyi 23 adıma ayırarak, 1. Lisede iki kız kardeş ile tanıştım. 2. Üçümüz arkadaş olduk. 3. Kızlardan birini yürüyüşe. 6. Yıllar sonra diğer kız kardeş beklenmedik bir şekilde evine uğradı. 21. Ondan mektup gelmiş mi diye posta kutuma baktım. Umudun tam olarak nerede işin içine girdiğini hep birlikte araştırdı. Bu durumda yukarıdaki 21. adım ve önümüzdeki o yazı ile birlikte geçirme planları yaptık biçimindeki 11. adım da dahil olmak üzere 5 farklı adımda umudu buldular. Şimdi umudu bulduğumuza göre bu örneğe göre umut nedir sorusuna döndük. Uzun görüşmelerden sonra grup şu tanıma vardı. Umut hali hazırdaki yaşam doğrultusuyla tutarlı olarak tercih edilen bir sonuç beklentisine göre davranmaktır. Böylece özel bir örnekten genel bir tanım ortaya çıkmıştı. Bir sonraki adımda sunulan diğer 4 örneğe geri döndük ve tanımımızı seçilen örneği olduğu kadar onları da kapsayacak şekilde değiştirdik. Ek pürüzleri dikkate alan grup şöyle bir tanımda anlaştı. umut hali hazırdaki yaşam deneyimiyle tutarlı olarak tercih edilen bir sonuç beklentisi içinde olmaktır. Böylece E göre davranmak yerine İ içinde olmak ve doğrultu yerine de deneyim konmuş oldu. Bundan sonra bu tanımı varsayımsal örneklerle zorladık fakat tanımımız denemelerimize dayandı. Ele aldığımız varsayımsal örneklerden biri yakışıklı prensin kendisini fark etmesini bekleyen kül kedisi Cinderella oldu. Tartışmanın merkezinde bunun genç kızın yaşam deneyimi sınırları içinde olup olmadığı ve böylece hayal değil umut olup olmadığı ve eğer öyleyse tanımımızın bunu kapsayıp kapsamadığı konuları vardı. Bu senaryo kül kedisine imkansız görünmediği için bunun umut olduğuna karar verdik. Eğer kül kedisinin kendisi bir hizmetçi kızın bir prensin sevgisini kazanmasının mümkün olamayacağını düşünmüş olsaydı, onun umudu belki o zaman sınırlı hayal yönünde aşmış olurdu. Bu sırada hafta sonumuz neredeyse bitmişti fakat tanımımız vardığımız noktaya kadar dayanıklılığını korumuştu. Her başarılı diyalog sırasında olacağı gibi bizim diyalogumuz sırasında da şimdilik çözemediğimiz birçok ikinci sorun ortaya çıktı. Bütün bu süreç sizi deneyimlerinizi derinlemesine ölçüp biçmeye yeter. Bu yüzden de ek kapıların açılması doğaldır. Bu durumda bazı ilginç sorulara dalarak amacımızdan sapmamaya dikkat etmemiz gerekti. Örneğin umudu anlamak için iyi veya kötü özel bir sonuca varmak gerekir miydi? Sonunda olanı bilmeden umudu anlayabilir misiniz? Bir şeyin meydana gelme ihtimalini bilmek umudu teşhis etmek açısından önemli midir? Başka biri için beslenen umut diğer kamlık işareti midir? Yoksa her zaman kişisel çıkar mı gerektirir? Umut ile hayal arasında ne fark vardır? Bu tür sorunları esas diyalog bitene kadar ertelemeyi ve zaman yeterse daha sonra ele almayı kararlaştırdık. Umudumuza rağmen zamanımız yetmedi. Sıradan insanlardan oluşan bir yazar, bir psikolog, bir eğitimci, bir lisansüstü öğrencisi, bir yönetici, bir grupta bizim oy birliğiyle kabul ettiğimiz umut tanımını bazı tanınmış filozofların verdiği tanımlarla karşılaştırmak öğretici olacaktır. Örneğin Hobbes elde etme düşüncesiyle beslenen iştaha umut denir diye yazmıştı. Başka bir örnek olarak Schopenhauer, umut bir şey için duyulan arzunun onun olma ihtimaliyle karşılaştırılmasıdır demişti. Bizim grubumuzun umut hali hazırdaki yaşam deneyimiyle tutarlı olarak tercih edilen bir sonuç beklentisi içinde olmaktır diye yazdığını hatırlayın. Sanırım bizim grubumuzun ulaştığı tanım en az Hobbes'unki kadar ve şüphesiz Schopenhauer'inkinden çok daha iyi. Zira Schopenhauer açıkça bizim bir şeyin meydana gelme ihtimalini bilmek, umudu teşhis etmek açısından önemli midir biçiminde tanımladığımız ikinci bir sorunun tuzağına düşmüş. Düşünceli olmaları dışında tamamen sıradan bir grup insanın üstün nitelikli bir umut tanımını formülleştirebilmesi, hem insan zihninde hareketsiz duran felsefi anlayışın hem de Nelson yönteminin bu anlayışı uyandırma yeteneğinin bir kanıtıdır. Sokratçı diyalog benim herkesin hayatını en az bir kere yaşaması gerektiğine inandığım canlı bilgelikle karşılaşmadır. Böyle bir şeye kişisel olarak hazır olana dek bu tür bir girişimden hoşlanmayacaksınız. Ama yaşamınızın temelini oluşturan en karmaşık sorunlara yaklaşmanın bundan daha iyi bir yolu yoktur. Sokratçı diyalog hareketi Amerika'da daha yeni başlamaktadır. Almanya'da ise dinlenme yerlerinde bir hafta boyunca süren diyaloglara yazılabilirsiniz. Ben kafamda her yüksekokulu öğrencisinin ileride 4 yıl boyunca sınıfta verilen konferanslar arasında bir hafta sonunu bir Sokratçı diyalog oturumuna ayıracağı günlerin geleceğini kuruyorum. Diyaloglar istekli insan gruplarının bulunduğu her yerde toplum merkezleri, emekli evleri, okul, kaplıca, insani gelişim merkezleri gibi yerlerde düzenlenebilir. Meslektaşlarımdan biri Bernard Roy gemi yolculuğunda diyalog pazarlıyor. Güneş, deniz ve Sokrat. Oh ne ala, beni de alın. Diyaloğun her aşamasında gruba yol göstermek ve bir sonraki aşamaya geçmeden önce her aşamada gerçek bir fikir birliğine varılmasını temin etmek grup rehberinin görevidir. Ele alınmayan ve giderilmeyen kuşkular her zaman daha ilerideki aşamalarda ortaya çıkıverirler ve o zamana kadar grup yanlış yöne gitmiş olabilir. Grup rehberi müziğin bütününde sesi duyulmayan ama herkesin birlikte güzel ve gerektiği gibi çalmasını sağlayan bir orkestra şefi gibi çalışır. Sokratçı diyalog katılımcıları batıda hemen hemen hiç bilinmeyen bir şeyi yani görüş birliğiyle ortak kararlara varmayı keşfederler. Geçmişten bize birçok başka soru yanıtlama modeli miras kalmıştır ama bunların çoğu fena halde kusurludur. Örneğin komuta zincirinde yukarıdan aşağı doğru makul olsa da olmasa da uyulması gereken direktifler iletilir. Veya akademilerin gözde yöntemi olan komitelerde her türlü önemli konu hiç akılcı olmayan ölçütlere örneğin yemek vaktinin gelmesi gibi dayanarak kararlaştırılır veya herhangi birinin şiddetle karşı çıkacağı bir karardan sakınmak için hiç kimsenin tam olarak hemfikir olmadığı bir uzlaşma kararına varılır. Bir başka örnek de oy pusulasıyla yapılan seçimlerdir. Seçmenlerin en iyi adayın nasıl olması gerektiğini araştıracaklarına bir çarpı işaretiyle seçim yapmaları bu yöntemin asıl zaafıdır. Birçok kimse ya alışkanlıklarına göre ya da bir karalama kampanyasının etkisi altında oy verir. Ancak Sokratçı diyalogda grup sorunun kaynağına, özüne kadar iner. Kararlar yöntemli biçimde ölçüp biçilir ve dengelenir. Burada uzlaşma değil, görüş birliği vardır. Cilasız gerçeği ya ele geçirirsiniz ya da bunu yapmaya çalışırken vaktiniz tükenir. Kurum filozofu. Amerikan sanayinin kapitalizmin altın çağı olarak bilinen en parlak dönemi, kabaca 2. Dünya Savaşı'nın sonu ile 1973'teki sahte enerji krizinin başlangıcı arasında gelişti. Bu refah döneminde doğanlara nüfus patlaması çocukları denildi. Dipnot: Baby Boomers, 2. Dünya Savaşı sonrasında başlayan özgürlük, rock and roll, uyuşturucu vesaire hareketlerinin sonucu olduğu düşünülen hızlı nüfus artışı döneminde doğanlar. Birçoğumuz 1960'lı yıllarda erginleştik. Amerika'daki bu görünmemiş zenginlik dönemi çağın bereketine katkıda bulunan beklenmedik bir mesleğin ortaya çıkmasının da tanığı oldu. Üretim sanayi ile birleşen davranışçı psikoloji melez bir evlat doğurdu. Sanayi psikologu. Sanayi devrimi gittikçe artan verimlilikte makineleri ve montaj hatları geliştirmeye çalışırken, Charles Dickens ve Karl Marx'ın bize ısrarla hatırlattıkları gibi, kendi insan kaynaklarını çoğu kez acımasızca sömürmüş ve istismar etmişti. 20. yüzyıl sanayi psikoloğu ise şu sorunun yanıtını arar. Üretim sürecinin günümüzdeki teknolojik seviyesi ışığında bu son teknolojiye en uygun çalışanları nasıl yaratabiliriz? Randımanlı iş makineleri ve verimli montaj hatları yaratabiliyoruz. Ama işçi ve yöneticileri en verimli biçimde çalışmaya en az maliyetle nasıl teşvik edebiliriz? Sorunun kestirme yanıtının duvarları yeşile boyayı fon müziği eşliğinde çalıştırın gibi bir şey olduğu ortaya çıktı. Üstelik yeşil duvarlardan hoşlanmayıp fon müziğinden nefret edenler bile sanayi psikologlarının sanayinin kas gücüyle teşvik etme sanatı arasında gerçekten bir ortak yaşamı başardıklarını itiraf ettiler. Geçmişe baktığımızda sanayi psikoloğunun kurumsal filozofun ilkel bir habercisi olduğunu görürüz. Çok uluslu sanayi ve küreselleşme yüzünden Amerikan ekonomisi bir tüketim malları üssü olmaktan çıkıp bir hizmet sağlama üssüne dönüşmektedir. Eskiden yaşamsal bağlantı insan vücudu ile katı makine arasındaydı ve pratik soru şuydu: İnsan becerisi en iyi biçimde nasıl makineleştirilir? Yanıt: bir sanayi psikoloğu tut, o nasıl yapılacağını söylesin. Şimdi yaşamsal bağlantı değişti. İnsan zihniyle siber uzay gibi akışkan ve sınırları belli olmayan yapılar arasındaki bağlantı önem kazandı. Böylece edimsel soru insan becerisi en iyi biçimde nasıl sistemleştirilir oldu. Bunun yanıtı ise bir kurumsal filozof tut, o nasıl yapılacağını söylesin. Genel görüntü bu. İş ciddi, gerçek ve halen sürmekte. Kuzey Amerika, İngiltere, Avrupa ve başka yerlerde felsefeciler, hükümetlere, sanayicilere, iş kollarına danışman olarak her türlü mevkiyle çalışmaktalar. Güç durum eğitimi, bütünsellik eğitimi ve kısa Sokratçı diyaloglar hükümet dairelerine, şirketlere ve meslek örgütlerine pazarlanmaktadır.